Sevgili Joy FM dinleyenleri, bugün Joy Break'te konuğumuz sevgili Mehmet Nane. Mehmet Nane, Teknoso Genel Müdürlüğü'nden daha sonra Carrefour'sa Genel Müdürlüğü'ne ve oradan da son dönemde Pegasus Genel Müdürlüğü'ne transfer oldu. Bu süreç içerisinde biz de kendisini izledik. Profesyonel yaşamı elbette ki başarılarla dolu ama bildiğiniz üzere bu program profesyonel yaşam üzerine, kariyer üzerine değil, daha çok Mehmet Nane'yi yakından tanımak. Sakıp Sabancı'nın kendisine Mehmet Bey değil de Bay Nane dediğini biliyorum ben. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Bu Bay Nane'den başlayalım. Bir hikayesi vardır herhalde. Nane'nin de bir hikayesi vardır. Sakıp Bey'le de geçen anılar vardır diye düşünüyorum.
Efendim iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sakıp Bey'in canı rahmet istedi. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Tabii ki var. Nane soyadı dedemin bilerek ve bilinçle aldığı bir soyad. Benim dedem Mersin Ticaret Odası'na kayıtlı ilk esnaflardan 1906 yılında kaydını yaptırmış ve aktarlık yaparmış.
Evet.
Aktarlıktan dolayı soyadı kanunu çıktığında en uygun şey herhalde nane gelmiş akıllarına, naneyi almış o dönemde.
Bilinç.
Ve ben nanenin bütün ömür boyunca faydasını gördüm. Hiç benim lakabım olmadı.
Evet.
Çünkü zaten hazırdı, nane denirdi. Sabancı Holding'de de işe başladığımda yönetimde bir Mehmet Bey daha vardı. Mehmet Çivelek Bey vardı, İnsan Kaynakları Başkanı. Herhalde karışmasın diye benim soyadım kolay geldiği için bana Nane Bey demeye başladı rahmetli Sakıp Bey. Ve halen birçok eski dostum bana, Sabancı'daki eski dostum Nane Bey diye hitap eder.
Biz Sabancı'daki tarihinizi biliyoruz ama ondan önce var mı bir iş, nerelerdeydiniz? Biz sizi Teknosa'yla iş dünyasının vitrininde gördük.
Tabii ki ondan önce 9 yılım var benim.
Ne yapıyordunuz?
Bankacıydım.
Bankacıydınız.
Yani ben şöyle anlatayım.
Emlak Bank mıydı? Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
Emlak Bank ve Demirbank. Ben ilk iş hayatına 4 Temmuz 1988'de başladım. Hatta çok enteresan bir anısı vardır. Emlak Bankası... İşte Joy FM'in de olduğu yerde ki o zamanlar buralar tarla diye tabir edilir. Maslak'taydı ve Maslak'taki en yüksek binalardı. 8 katlı binalar. Şimdi orada bir banka var. Orada işe başlayacağım. Stajyer olarak başlıyorum. Ortalık böyle yanıyor dönüyor, polisler, arabalar, gelenler gidenler. Merak ettim. Öğrenciyim ben o dönemde. Ne oluyor dedim. Dediler ki Sayın Başbakan geliyor, Turgut Bey. Sayın Turgut Özal geliyor. Hayret ettim, neden geliyor Sayın Başbakan? Dediler ki işte genel müdürümüzle gidecekler Ataşehir'in temelini atmaya.
Tarihi bir an.
Tarihi bir an ve 1988 yılında Ataşehir'in temeli atıldı. Bugün geldik işte, kabaca geçen süreye bir bakıyoruz, 29 sene. 1 milyon kişinin yaşadığı bir ilçe oldu Ataşehir.
Bence şehir, hani Anadolu'da
şehir, tabii.
Pek çok şehirden daha kalabalık.
Anadolu'daki pek çok değil, büyük çoğunluğundan daha büyük, evet. Bir şehir. 1 milyon nüfuslu bir yer oldu.
Büyük şehir statüsünde.
Tamamen büyük şehir, evet, statüsünde. Evet. Ve benim enteresandır, iş hayatına başlamam stajyerlikle oldu. Ben stajyer olarak bankaya başladım. Üniversitenin ikinci sınıftan 3'e geçmiştim.
Gireyim ama ne olur izin verirseniz.
Tabii ki.
Ya şimdi bakıyorum kariyerinize, öğrencilik kariyerinize. Tarsus Amerikan Koleji, ki bunu her zaman söylemekten gurur duyuyorsunuz. Bir de Boğaziçi'liliğiniz var. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden mezun musunuz? Yoksa İskoçya'ya gidiyorsunuz. Harriet Watt Üniversitesi'ne uluslararası bankacılık ve finans okuyorsunuz. Yani Boğaziçi bittikten sonra mı gidiyorsunuz?
Tabii tabii.
Yani bu yüksek lisans, master
tabii,
mı?
Tabii master.
Ve dönüyorsunuz Emlak Bankası'nda 1988 yılında memur olarak başlıyorsunuz.
Yok. Hı? İşte o geçişi anlatacağım,
evet.
Ben. Benim hayat biraz ters, benim iş hayatı. Ben üniversitede okurken devlet memuruydum.
Nasıl başardınız? Bu aralar
onu.
Çok zor o.
Bahsettim, stajyer olarak başlamıştım. Evet. Stajyer olarak başladığım bölümde kredi kontrol yönetmeliği diye Citibank'tan bir yönetmelik satın alındı ve bunun adaptasyonu gerekiyordu. Ben de İngilizce bildiğim için bu projeye beni verdiler. Citibank'lı danışmanlar geliyordu Amerika'dan. Bütün bu işleri ben götürüyordum. Maalesef bölümde İngilizce bilen olmadığı için bütün bu yazışmaları, konuşmaları, toplantıları ben koordine ediyordum, ben ayarlıyordum. 2 ay oldu, staj bitti. Ben gitmeye karar verdim. Okullar açılacak. Müdürüme dedim ki, müdürüm ben gidiyorum. Staj dönemi bitti. Allah razı olsun. 2 ay sayenizde çok şey gördüm. Yetki verdiniz bana, koştum. Yani hayatı gördüm sayenizde, farklı bir boyutunu gördüm hayatın. Dediler ki nereye? Müdürüm dedim, okul açılıyor. Sen gidersen bu proje ne olacak? Müdürüm onu bilemeyeceğim dedim. İngilizce bilen yok dediler. Çökecek bu proje. Ne yapalım? Sen kal dediler. Tamam dedim, kalayım. Ama ben okuyorum. Yani 3. sınıfa geçtim. Ve fırsat olur da anlatırsak, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 bölüm okudum. Son transferimi yapmıştım. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimine ben transfer oldum. Mezun olduğumuz sene 90 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Neden?
Oldu.
Neden?
Hikaye çok. Hemen şu bağlantıyı
evet, yapalım.
Yapayım.
Evet.
Tamam dedi. Ama dedi yani her gün okula gidersen olmaz. Yok dedim, ben seçici derslerimi seçerim. Önemli derslere giderim. Artı imtihanlara giderim. Ama burayı da boş etmem. Hafta sonları da gelir çalışırım dedim. Tamam, anlaştık. Ve ben stajyer memur, memur da değil. Stajyer memur olarak işe başladım. Asgari ücret alıyorum, 167 bin lira. Hala o bordromu saklarım. Müthiş bir keyif, müthiş bir şey. Çünkü biz 4 kardeşiz. Eş zamanlı 3 kardeş üniversitede okuyorduk. Aramız 2'şer yaş olduğu için. Ve babam bana 40 bin lira gönderiyordu. Ben yatılı yurtta kalıyordum. Sürveyanlık yapıyordum. Yurt parası ödemiyordum. Boş zamanlarımda hostluk yapıyordum. Şoförlük yapıyordum kongrelerde. İyi para kazanıyordum. 40 bin lira alırken ayda 167 bin lira net para girmeye başladı cebime.
O zamanki para birimine bakın.
Ve ben stajyer memur başladım. İdare ettik, üniversiteyi de devam ettim. Bir sene sonra başarılı bulundum, memurluğa terfi ettim.
Buna ne diyelim? Başarı hırsı mı diyelim, verilen işi iyi yapma mı diyelim? Aslında bu konuya girmemin nedeni bu kadar okul bitirip, hani Tarsus Amerikan Koleji, üstüne Boğaziçi, hadi 3 bölünmüş bir de enteresan, dönüp İskoçya'da bir master yapıyorsunuz. Sonra gelip memur olarak başlıyorsunuz. Yani günümüzün
Yok.
Gençleri, hani günümüzün gençlerini düşünerek ben başka bir taraftan gireyim diyordum. Hikaye başka bir şey çıktı.
Gene
tabii.
Gene başka. Şimdi memur bir sene sonra oldum. Ben üniversite 4'e geçtiğimde memur oldum. 90 yılında üniversiteyi bitirdim. O zaman management trainee, MT'likler vardı bankalarda. Emlak Bankası'nın MT sınavına girdim ve kazandım. 6. dönem MT oldum. Uzman yardımcısı olarak başladım tekrar. Ama ilk işe başlangıcım stajyer memurluk. Daha sonra bankada 2 yıl kadar çalıştım ve burs kazandım. Hem de full burs kazandım. İskoçya'da Heriot Watt Üniversitesi'nde uluslararası bankacılık ve finans alanında master yaptım.
Bursu nereden kazandınız? Okuldan mı?
Bursu yok. FDI denilen Foreign Department of Trade
gibi
International'ın bir bursu vardı. British Council vasıtasıyla veriyorlardı. O FDI bursunu aldım ben ve bu daha sonra Bankalar Birliği bursuna döndü. Belki hatırlarsanız. Ve ciddi sayıda öğrenci yurt dışında ama master'a bankacılık sektöründe ama kısa dönemli kurslara gittiler. Bankalar Birliği'nin açtığı bu yoldan dolayı. Biz onun ilk nüveleriydik. Ben Bankalar Birliği değil, British Council aracılığıyla gitmiştim. Ve bölümümün ilk Türk'üydüm. Çok iyi, o kadar iyi hatırlıyorum ki Edinburgh'a ilk gittiğim günü. Orada da yurtta kaldım. Ben bir karton, ki hafif yırtılmış eşyalarım ve bir valizim vardı. Dönerken bir yıl sonunda Edinburgh Emniyet Müdürü, Edinburgh Ticaret Odası Başkanı kankamdı. Çok güzel anılarla döndüm.
Joy FM. Sevgili Joy FM dinleyenleri, Joy Break'te konuğumuz Pegasus CEO'su sevgili Mehmet Nane. Sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi yani hiçbir şey kolay olmadı diyorsunuz. Bir kere onu anlıyorum bu anlatılardan. Yani zor okunmuş, çok ciddi olanaklar yokmuş. 3 kardeş aynı anda okuyorken babanın yetiştirme gayreti sizi diye bir gayret de var. Üstüne üstlük bulunduğunuz yerde hem okuyup hem de çalışmışsınız. Dolayısıyla da bugünkü konumunuza geldiniz. Şimdi ben CEO deyince, hani genel müdürlük yazıyor buralarda ama hani yeni bir haber de çıktı. Genel müdürlük out, CEO'luk in diye. Son haber bu. Birkaç tane CEO geliyor aklıma. Diğerlerini saymayacağım ama Mehmet Nane de benim ilk aklıma gelen profesyonel CEO'lar diyeceğim yeni bir kavram olsun. Siz profesyonel bir CEO'sunuz. Yani bir yere bir şeye ihtiyaç varsa Mehmet Nani oraya gidiyor. Mesela Teknosa'yı kurarken oradaydınız. Carrefour'un inişli çıkışlı hali hatırlıyorum. İsteyenler o döneme bakabilirler. Pegasus hakeza öyle çok önemli bir yer ve siz orada çok değerli görevler yaptınız. Bir yere getirdiniz. Bu CEO'luk nasıl bir şey Allah aşkına? Büyük sorumluluk. Şimdi oraya gelirken epeyce bir koşturmak, zorlanmak, mücadele gerekiyor. Sonra da bir yere geliyorsunuz. CEO'luğun içini bir doldursanıza.
Yani şöyle doldurayım, kavram olarak da doldurayım. Ben işte genel müdür ya da CEO'luğa gelen döneme kadar her pozisyonda çalıştım. Yani memurluğun bir altı olan stajyer memurluk da yaptım. Genel müdürlük de yaptım. Bu aradaki bütün kademeleri, uzmanlık, müdür yardımcılığı, müdürlük, daire başkan yardımcılığı, direktörlük ve oradan da genel müdürlük.
Tam da bunu söylemeye çalışıyordum biliyor musunuz? Yani işin çıraklığını yaparak kalfa, kalfalığını yaparak da ustalığa doğru yürüdüm diyorsunuz. Ben öyle algılıyorum.
Ya o kadar iddialı olmak istemem. Çünkü tevazudan şaşmamak lazım. Ama her kademede bulundum. Bunun şu avantajı oldu. Farklı kademelerdeki insanların neler düşündüğünü, hayatlarının standartının ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını, ne yaptıklarını çok iyi bilirim. Yani birisi gelip bana bir şey unvanıyla ilgili, pozisyonuyla ilgili, maaşıyla ilgili bir şey dediği vakit benim de o dönemlerde yaşadığım tecrübelerim var. O nedenle de karşılıklı iletişimi ve etkileşimi daha etkin kurabiliyorum. Bu oluyor. CEO ile genel müdürün farkı ne? Benim gördüğüm en bariz fark, İcra komitesi başkanı da oluyorsanız eğer, bu daha çok bir CEO'luk görevi olarak adlandırılıyor. Ama yok, sadece icra komitesinden değil de genel müdürlük, sevk ve idareden sorumluysanız, sevk ve idareyi yapıyorsanız genel müdür diyorlar. Benim CEO'luk, ben Teknosa'da da, Carrefour'da da, burada da icra kurulu başkanıyım aynı
yani,
zamanda.
Evet.
Yani icracı arkadaşlar bana bağlı. Genel müdürün olduğu pozisyonda icracı pozisyonlar, genel müdür dahil bir üst göreve, bu genelde yönetim kurulu başkanı olabilir, bir murahhas aza olabilir, ona bağlı olabiliyor. Benim gördüğüm temel farklılık bu. Bir de daha jenerik baktığımızda ünvanlar artık hep C-suite dedikleri C ile adlandırılmaya başladılar. Çiğ. Mesela insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı. Bir geriye gidersek ben onu da biliyorum, genel müdür muavini. Bir geriye gidersek onu da biliyorum, umum müdür muavini. Bunların hepsini devlette 5 yıl tecrübem olduğu için yaşadım. Bunlar değişti. Ne oldu genel müdür yardımcısı? CHRO oldu. Chief HR Officer oldu. Şimdi altta kadrolar C'ye dönünce C'lerin başındaki de Chief Executive Officer oldu.
Siz de bulunduğunuz yerlerde bu konumu icra ettiniz diyeyim eski tanımla.
Valla şöyle söyleyeyim. Ben ne yapmam gerekirse onu yapıyorum. İsme pek bakmıyorum. Neden derseniz, sonuçta sizin yaptığınız iş belli. Size verilen yönetim kurulu tarafından iş de belli.
Hedef de belli.
Bugün bunun adı CEO olur, yarın genel müdür olur, başka zaman başka bir şey olabilir. Ben işimi yapıyorum.
İş var, o işin yapılması lazım. Tabii. Benim payıma da ne düşüyorsa onu yerine getiriyorum diyorsunuz. Joy FM. Efendim, Mehmet Nani ile keyifli bir sohbete devam ediyoruz. Şimdi biraz Mehmet Nani'yi yakından tanıyalım. Bay Nani ne yapmaktan haz eder? En çok keyif aldığı şey nedir? Hani tamam, iş şöyle öyle anlatıyorsunuz ki bütün bunlar hayatta çok kolaydı. Ben de işte bunları hayata geçirirken, işimi yaparken müthiş keyifler alıyorum. Başka bir şey yapmama gerek yokmuş gibi samimi söylüyorum, öyle hissettiriyorsunuz. Ama hayatın bir kısmı burası. Biz orayı bir şekilde sizden de dinledik. İcraatlarınızı da görüyoruz. Ama Mehmet Nani'yi biraz daha yakından tanımak istersek.
Yani şöyle söyleyeyim. Başarı yanında başarısızlıkla beraber yürür. Tecrübe hayatta elde ettiğimiz kayıpların neticesinde oluşur. Bu gözle baktığımızda belli bir yerlere gelindiyse, belli bir şeyler yapıldıysa bunların bir şekilde bedeli ödenmiştir. Ama çalışarak ödenmiştir, ama fiziksel vücutta ödenmiştir.
Siz
ben
de?
Her ikisini de ödedim. Şimdi dediğiniz gibi anlatması kolay oluyor. Ben size şurada 10 dakikada 30 yılı anlattım. iş hayatımdaki Doğru. geçirdiğim 30 yılı anlattım. Bu 30 yılı geçirirken ya da belli görevlere gelirken ben iki defa mide kanaması geçirdim. Safra kesem yok. İşte tansiyon ilacı kullanıyorum. Şekere direncim var, onu kullanıyorum. Yani vücutsal olarak da belli yıpranmalara tabi oluyorsunuz. Artık eskisi kadar vücudumu yıpratıyor muyum? Hayır. Ama bunu öğrendiğim zamana kadar yıprattıklarım zaten bende bu anıları unutuyor.
Kilo verdiniz epey. Geçen yıl galiba, değil mi?
Ya kilo verip alıyorum ama genelde kontrollü gitmeye çalışıyorum. Niye derseniz şekere direnç olduğu için ve babam da şeker, insülin kullandığı için potansiyelim var. Bu potansiyelin hayata geçmemesi için hem kiloma dikkat etmem lazım hem de 50 yaşını geçtiğim için sağlığıma ve özellikle kalp sağlığına dikkat etmem lazım. O yüzden kiloyu kontrollü götürmeye çalışıyorum.
Yemek pişirmeyi seviyorsunuz.
İyi yaparım.
Hadi biraz anlatın. En çok neyi pişirmekten haz ediyorsunuz? En iyi hangisini pişiriyorsunuz? Çocuklar ve hanımefendi yaptığınız hangi yemeği daha çok seviyor?
Yani evde ne çok yaparım, son dönemde ne çok yaparım derseniz balık çok yapıyorum. Mevsim. Mangal işi bende. Mevsimin ötesinde Allah babamdan razı olsun. Biz Mersinliyim ben. Evet. Babam bize haftada en az iki kere balık yedirdi. Dükkancı babam. Benim bahsetmiştim. Evet. Dedem 1906. Daha sonra dört tane çocuğu
aktar
var
erkek. Aktar mıydı babada?
Aktar değil, tuhafiyeciydik biz.
Evet.
Çünkü aktarlıktan dedem tuhafiyeciliğe dönmüş. Dört oğlu iki kızı var. Bunlar yaşayanlar. Toplamda 13 çocuk oluyor.
Maşallah.
Ama o işte bizim oralarda kaç kaç dönemi diye adlandırılır. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası. Orada yanılmıyorsam babaannem 3 ya da 4 çocuğunu kaybetmiş. Dağlara, Ermeni mezaliminden kaçmak için dağlara gittikleri dönemde. Neyse, dedem babam üniversite okuyan tek çocuğu. 6 çocuğun içinde. Üniversiteyi bitiriyor, dönüyor ve o zaman Ataş Rafinerisi inşaat halinde Foster Wheeler diye bir Amerikalı şirkette muhasebe bölümü mezunu. Orada işe başlıyor ama dedem aklına giriyor ve çok iyi bir tüccar, sıfırdan başlamış ama bütün çocuklarına ve o dönemde kız erkek ayrımı yapmaksızın ev, sermaye ve dükkan vermiş. Benim halalarımın da, amcalarımın da hepsinin dükkanı, evi ve sermayesi vardı. O sermayesini isteyen eşiyle birlikte iş yapmak için kullandı, isteyen bankada değerlendirdi ama böyle bir anneanne geliştirmiş.
Ama balıktan geldik buraya.
Dönüyorum. Bizim dükkanımız çarşıdaydı. Hı. Yani Mersin'de çarşı, burada İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi gibi bir yerdeydi. O yüzden de balık pazarına yakındık. Ya balık pazarından ya da balık tutup caddelerde, İstanbul'da pek göreceğiniz bir şey değil.
Eskiden
daha küçük
vardı.
Yerlerde olur.
Vardı eskiden.
Balıkçılar kendileri satarlar, aracısız satarlar. Bizim de bir adamımız vardı. Kara Duvar'da balıkçıydı. O bize
balık getirirdi.
Salim Reis balık getirirdi. Haftada iki balık yerdik. Şimdi biz de çocuklarımıza haftada bir kere balık yedirmeye çalışıyoruz. Genelde balık yaparım. Mesela hamsinin her türlüsünü yapabilirim. Balığın her çeşidini yapabilirim. Bir de egzotik yemeklere merakım vardır. Özellikle uzak doğu yemeklerine. Mesela o tür bir şey olacaksa evde onu ben yaparım. İlk ben tanıtırım. Ondan sonra devam eder. Hanım kızıyor. Eskiden ilk evlendiğimizde, ki 20 yıl oldu işte. Annesiyle beraber oturduğu için ben bekarlıktan bunları öğrendim. Zorunluluktan bunları öğrendim. O pek geliştirmemişti. Birçok şeyi ben destek olurdum ama şimdi boynuz kulağa geçti. Çok iyi yemekler yapıyor. O yüzden de bana pek ihtiyaç olmuyor. Ama belli taktiksel noktalarda hala devreye girerim. Ya da çok yöresel bir yemek olduğunda orada bana sorar ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Mesela ekşili mercimekli kabak çorbası.
Bu nedir? İlginç. Bu yöresel bir şey mi?
Bizim orada annem iyi yapar. Yayla kabakları olur. Küçük yayla kabakları, toparlak. Ondan yeşil mercimekle yapılan bir çorbadır. Çok besleyici, çok faydalı bir çorba. Mesela onun kıvamını tutturmak, onun ekşisini tutturmak önemlidir.
Şimdi bir yerde okumuştum. Sabahları kalktığınızda ilk işiniz su içip maillere bakmakmış.
Hatta tam tersi.
Önce maillere bakıp
yatarken son işim maillere bakmak, sabahken kalktığım ilk iş maillere bakmak, sonra su içmek, sonra diş fırçalamak.
Dinlenmek için ne yapıyorsunuz Allah aşkına?
Yani şöyle söyleyeyim, dinlenmek için en büyük fantazim, ki pek yapmaya fırsat bulamıyorum, cuma akşamı eve gelip pazartesi sabah çıkmak.
İlginç bir fantaziymiş. Evet.
Yani dinlenmek için çok farklı şeylerin vardır.
Yemek pişirmek de bunlardan bir tanesi olabilir
yemek
mi?
Yemek pişirmek dinlenmenin ötesinde kafa boşaltmak ve meditasyon.
Değil mi?
Yani dinlenmek benim anladığım anlamda aileyle ve dostlarla hoş vakit geçirecek faaliyetlerde bulunmak. Dinlenmeyi öyle algılarsak bunu mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyorum. Belli prensipler edinmeye çalışıyorum. Örneğin çok büyük bir şey olmadıkça, sağlıkta ya da bir düğün olmadıkça, bir cenaze olmadıkça pazar günleri evden çıkmam.
Bu bir tabii hani gelenek haline getirilirse o pazar günü korunuyor.
Tabii neden? Evet. Çünkü aileyle beraber kahvaltı yaptığım tek gün ya da alışverişe gidebileceğimiz, ortak zaman geçirebileceğimiz tek gün. Mümkün olduğu kadar hafta sonları aileyle program yapmaya çalışırım. Çünkü gün içi çok yoğun geçiyor. Ben işte normalde 10 gibi eve geliyorum. Kızım üniversitede yurtta kalıyor. Oğlum da ortaokulda okuyor. Ben geldiğimde yatmış oluyor. Ben sabah 6'yı çeyrek geçe gibi evden çıkıyorum. Giderken herkes yatmış oluyor. Görme zamanım azalıyor. O nedenle de bulduğum fırsatları maksimum kullanmaya çalışıyorum. İşte beraber sinemaya gitmek, yemeğe gitmek, alışveriş ihtiyacı varsa
hafta sonu
bunu geçirmek. Için... Hafta sonlarını genelde bu amaçla kullanıyorum. Ya da bu kısa kısa tatiller, işte perşembe pazar, cuma pazar beraber bir şeyler
Pegasus
yapmak,
size
keşfetmek.
Size indirim yapıyor mu havayolu taşımacılığında?
Şöyle bizde indirim demeyeyim. Düşük fiyattan bilet alma hakkımız var ama pas bilet hakkımız yok. Ücretsiz bilet yok bizde. En düşük fiyata yakın bir yerden bilet alma hakkımız var. Onu kullanıyoruz ama, tabii ki.
Hani eve girip kalayım diyorsunuz ya, Pegasus CEO'su için biraz enteresan bir tercih oldu. Ben hani şey demenizi beklerdim. Bir miktarda algı yönetimi olsun diye işte hafta sonları biniyorum Pegasus'a, en egzotik yerlere gidiyorum falan demenizi beklerdim.
Hafta içi çok seyahat ettiğim için hafta sonu biraz daha sakin bir hayatı tercih ediyorum ama mümkün olmuyor. Yani genelde cumartesileri mutlaka bir şey çıkıyor.
Evet.
Ya bir toplantı oluyor ya bir yönetiminde bulunduğum derneklerin, vakıfların bir toplantısı oluyor. Ya bir konferans oluyor. Onlara katılmak durumunda olduğum için genelde bu fantaziyi gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Joy FM.
Sevgili Joy FM dinleyenleri, Joy Break'te konuğumuz Pegasus CEO'su sevgili Mehmet Nane, sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi biraz önce konuşma esnasında 30 yıldır çalışıyorum, bedenimi çok hırpaladım dediniz. İki kere mide kanaması, bütün bunlar strese dayalı işler. Demek ki hani vücudunuzla tepki verdiğine göre dibe vurdunuz demektir. Niye vurduğunuzu yani gerekçesini sormayacağım ama dibe vurduğunuzda ne yaparsınız ve oradan nasıl çıkarsınız?
Yani bunu birkaç defa yaşadım. Genelde benim bu stresin yoğun olduğu dönemler 94 ve 2001 kriziydi. Bu sıkıntılar da oradan oldu. Daha sonra bu krizleri
Teknosa
yönetmeyi...
Dönemini.
Bir tanesi Teknosa'ya denk gelmişti. Teknosa ve GİSA vardı o dönemde. Bir tanesi bankacıydım. 94 yılındaki o krizde hatta masamızı toplamıştık. Hiç unutmam. Cuma günü açıklama yapıldı. Biz bölümde 9 kişiydik. 5 arkadaşımızın işine son verilmişti. Demirbank o zaman 450 kişilik bir kurumdu. 300 kişiye indik. %30 yukarıdan bakarsanız aşağıdan %50'lik bir tenkisat yapılmıştı. Zor günlerdi ama bunlarla da başa çıkmanın, hayatın hep bu olmadığını kendime telkin ediyorum. Şöyle, zamanın oluşturduğu ve tecrübeyle pekişen kendime olan bir içgüvenim var benim. Bu içgüvenden dolayı başarının kaçınılmaz olduğunu inanıp, arada yaşanan iniş çıkışların geçici olduğunu düşünüp başarıya odaklanmak diyebiliriz buna. Ya da sonucun zaferle biteceği bir yol olarak da görebiliriz. Çünkü hayatta her zaman iniş ve çıkış vardır. Hayat hiçbir zaman siyah, hiçbir zaman da beyaz değildir. Arada geçişler de vardır. Önemli olan burada keyif almak ve değer yaratmaktır. Hani ilk başta dediniz ya, Mehmet Nane neyden keyif alır? Ben bulunduğum ortamda, ama aileme, ama arkadaşlarıma, ama iş yerine değer yaratıyorsam keyif alıyorum. Değer yaratmadığım bir ortam benim kendimi ayrı kutu gibi, işe yaramaz bir şey gibi hissettiğim bir ortam.
Hiç durmuyor akıl ama, değil mi? Yani bunları hani böyle
durmaması
düşününce
durmaması da lazım zaten.
Durmaması lazım diyorsunuz.
Çünkü eğer akıl dursa idi dünyada gelişme taş devrinde kalırdı. Hep bir şeylerin farklı boyutta ileriye gitmesi lazım. Ama bu insanlık için olabilir, ama bulunduğunuz iş alanı için olabilir, ama kişisel gelişim alanında olabilir. Aksi takdirde atom da parçalanmazdı, uzaya da gidilmezdi ve şimdiki gibi çok farklı dijital bir dünyaya hareket olmazdı. Taş devrinde kalırdık, tekeri de keşfettik derdik, yeter ne güzel bize.
Daha mı iyi olurdu acaba, bakınca şimdi bu teknolojinin götürdüğü yere bizi?
İnsanlığın yapısı itibariyle mümkün değil.
Değildi tabii.
Çünkü o insanın içinde, ben onu bir alev olarak adlandırıyorum. Hatta buna antik Yunan mitolojisi diye bakarsak Poseidon'un ateşi olarak da bakabiliriz. O içerideki ateş söndüğü anda insanlık biter. Zaten farklı bir boyutta baktığımızda ebedi hayata geçmek nedir? İçerideki elektriğin sönüp ruhun bedenden ayrılma eylemidir. O ateşin sönmesi, o elektriğin sönmesiyle eş değerdedir.
O zaman sönmesin diyelim.
Kimsenin ateşi sönmesin.
Sönmesin, evet. Soyadınız Nani olmasaydı ateş olurdu diyecekmişim. Peki, hani değer yaratmak önemli dediniz de, kişiliğinizi ifade eden kelime desem, yani hiç durmuyor bu akıl. Hep arıyor, hep sorguluyor, hep daha iyisi, hep daha fazlası.
Yani değil farklı burada kelimeler kullanabiliriz. Mesela doğadan örnek vermek gerekirse çağlayan diyebiliriz.
Beni bu ifade eder
akar dersiniz. Durmaz. Hı. Hayvan derseniz at diyebilirsiniz. Hı. İyi çalışırım. Çalışmak hoşuma gider benim. Yani ben boş durduğum anda miskinleşirim.
Düşerim.
Kanda oksijen azalıyor. Miskinleşirim. Bu da sevmediğim bir ruh halidir. Hı. Bunu birçok yerde anlatayım. Fırsatımız varsa anlatayım. Hı. Demirbank'tayım. Yanılmıyorsam 1994 ya da 95 yılında Kurban Bayramı'nda Mersin'e gitmedim. Bekarım da o zaman. Bayramın birinci günü işte dini vecibelerimizi yerine getirdik. Daha sonra çalışmam lazım. Rapor yazıyorum. Yatırım bankacılığı bölümündeyim. O zaman bugünkü gibi kartlar, kimliklerle girilme falan yok. Kapıya gidiyorsunuz. Adınız yazılıysa imza atıyorsunuz karşılığında. İçeri alıyordu güvenlik sizi. Biz de yazı yazdık. Mehmet Nane 1-4 bayramın 1-4. Günlerinde işe gelecek diye.
Hep oradasınız.
Bayramın ikinci günü gittim. Yani, güvenlikçi baktı kağıda. Almadı beni içeri. Dedi ki beyefendi dedi burada 1-4 yazıyor. Siz ikinci günü geldiniz. Ya dün gelecektiniz ya da dördüncü gün geleceksiniz. Oturdum. Dedim ki arkadaşım bak 1-4 demek 1-2-3-4 tek tek yazmak yerine 1-4 yaptığında arasını kapsar. 1,4 olsaydı senin dediğin olurdu. Tabii anlaşamadık. Böyle geçiş turnikeleri de yoktu o zaman. Dedim ki hemşerim ben geçiyorum. Gel istiyorsan çıkart. İstiyorsan bayramdan sonra bir yere kaçtığım, ettiğim, göçtüğüm de yok. Hesabını keseriz.
Ne dedi?
Ve valla gövde gövdeye ben geçtim. Kavga etmedi Allah'tan. Edebilirdi de. Neyse bayramdan sonra özür
bırakın,
dediler.
Bırakın çalışacağım
benden
diyorsunuz.
Yani ben böyle, ben mesela uzun zaman cumartesi, pazar Emlak Bankası'nda, Demirbank'ta hep işe giderdim. Ya başka bir hayat düşünmedim kendime.
Hiç iyi bir örnek değilsiniz günümüzde.
Yani bazı şeyleri şöyle söyleyeyim. Bu belki genç ya da iş hayatının başlangıcında olan dinleyicilerimiz varsa onlara da bir hayat nasihati olur. Benim kendi şahsi tecrübem, herkesin farklı tecrübesi olabilir ama hayatta ne yapıyorsanız ilk 5 yılda yapıyorsunuz iş hayatınızın. Bütün birikimlerinizi onun üstünde kullanıyorsunuz. O 5 yılda eğer gün hafta 7 günse siz 8 gün çalışın. Gün 24 saatse siz 25 saat çalışın. Neden? O birikimler sizi ileriye taşıyacak. Oradaki tecrübeler sizi ileriye götürecek.
Belki öyle bir hedef yok. Yani o anı, o zamanı, o dilimi iyi geçirmek var. İnsanların hiçbir tanesinde ya da pek çoğunda şirketin en tepesine çıkıp bu kadar sorumluluk alma isteği olmayabilir. Şimdi bunu da görüyorum.
O da bir yaklaşım. Mesela.
Ama onun karşılığında büyük gelirler elde etmek istiyorlar. Yani hayatlarını daha kolay geçindirmek istiyorlar. Hatta okuldan mezun olur olmaz müdür koltuğuna oturmak isteyen bir kesim var. Şimdi bütün bunların çerçevesinde soruyorum ve söylüyorum bu söylediklerimi.
Yani babanızın şirketi ise müdür de olursunuz, genel müdür de olursunuz. Ama
batırırsınız.
Gerçekten değer yaratmak istiyorsanız burada yapmanız gereken çalışma, beklenti ve hedef arasında iyi bir denge kurmak. Söylediğime bir de şans faktörü etkilemek lazım. Fırsat olursa tavla satranç konusunu da anlatabilirim. Şans mutlaka gerekli ama asıl olan çalışmanız, hedef koymanız ve bu arayı dengelemeniz. Eğer siz çalışmıyorsanız, geleceğe yönelik hedef koymuyorsanız, istediğiniz kadar beklentiniz olsun, bu gerçekleşmez. Beklenti çok önemli. Mesela ben bunu bizim bulunduğum yönetici olarak iş yerlerinde yeni işe başlayan arkadaşlarla toplantı yaparken soruyorum ve örnek olarak da anlatıyorum. Eğer diyorum siz burada işe başlarken hedefiniz benim koltuğum değilse gidin. Gidin. Neden? Çünkü aksi takdirde gelişim ve değer yaratma limitli kalır. Bakış açısı gibi bu. Yani eğer bakış açınızı, iki elinizi dar bir çerçeveye getirir ve kafanız kadar bakarsanız kafanızın aldığı alanı görürsünüz. Ama ellerinizi kaldırır, geniş çerçeveden bakarsanız göz işte 180 dereceye yakın bir görme açısına sahip.
Bir tane veciz söz okudum dün, belki dinleyenlerimiz biliyordur. Kuyunun dibindeki kurbağa gökyüzünü aşağıdan baktığı kadar, kuyunun genişliği kadar görürmüş. Çok enteresan. Yani işin dibinden değil, biraz daha yukarıdan ve daha geniş bakmayı en baştan, ilk 5 yılda koymak lazım diyorsunuz. Bu önemli bir saptama.
Hedefi koymak lazım ve bunun içinde sadece hedef koymak, yani beklenti yetmiyor. 3 tane şey söylemiştim. Çalışmak,
evet.
Beklenti ve hedef.
Bir de şans faktörü dediniz. Muhtemelen tavladaki zar gibi.
Evet.
Eğer tutmuyorsanız.
Yani siz bir işe girdiğinizde ben müdür olur emekli olurum derseniz, samimiyetle söylüyorum, müdür olur emekli olursunuz. Genel müdür olup emekli olacağım derseniz genel müdür olur emekli olursunuz. Bu hedefi koymanız lazım. Beklentiyi ona göre yönetmeniz lazım. Hedefleri hayatta bazen ileri gitmek için geri gitmek de gerekiyor. Her zaman ileriye gidemezsiniz. Bundan imtina etmemek lazım. Bazen daha geniş bir yola geçmek için tali yoldan ana yola geçiş ya da otobana geçiş için direkt her zaman geçiş yoktur hayatta. Çok dolambaçlı yollardan geçersiniz. Evet. Önemli olan hedefinizin o otobana geçmek olması ve beklentiyi de tali yollardan geçerek yönetmeniz. Eğer diyorsanız ki ben otobandan atlayarak geçerim, bir araba gelir vurur size. Normal yolları da kullanmanız lazım. Yani bazı şeyleri hazmederekten, eski tabirle tefekkür ederekten gitmeniz
gitmek
lazım.
Gerekiyor. Joy FM. Sevgili Joy FM dinleyenleri, Joy Break'te Mehmet Nani'yi dinliyoruz. Hayata ilişkin bakış açısını, başarıya giden yoldaki süreçleri ve kendi 30 yıllık meslek yaşamında edindiklerini bir süzgeçten geçirerek bizimle paylaşıyor. Şimdi başarı sorayım. Yani siz başarılı bir executive, üst düzey yöneticisiniz. Sizce başarı nedir?
Yani başarı çok göreceli bir kavram. Başarıyı daha farklı bir şekilde tarif etmek de mümkün. Size verilen hedefleri ve görevleri layıkıyla yerine getirmek de başarı olarak adlandırılabilir. Çünkü
tatmin edici olur mu sizin düzeyinizdeki bir karakter için?
Şöyle, eğer sizin beklentileriniz de o hedeflerle kesişiyorsa olur.
İşi kabul ederken, değil mi? Bir de buna bakmak lazım. Yani size verilen hedefler ve tabii, işin tanımıyla sizin kendinize biçtiğiniz rol hayatta eğer üst üste geliyorsa, o zaman
çok şanslısınız.
Evet. Oldu mu?
Yani mümkün olduğu kadar ben oldurtmaya çalıştım ama şöyle söyleyebilirim. Şu son iş değiştirmemde ve Pegasus'ta geçişimde tamamen böyle oldu.
Evet.
Daha önceki iş yerlerimde kısmen böyleydi ama burada tamamen ben kendi irademle Carrefour'dan ayrıldım. Ayrıldığımda işim yoktu. Belli bir süre zarfında, ki yaklaşık bir 45 gün zarfında, headhunter'larla konuştum. Belli projeleri elimine ettim. Onların içinden bana ve değer yaratma beklentime uygun işi seçtim. Bu son
Pegasus öyle mi geldi?
Pegasus öyle geldi.
Yani sanki hiç öyle algılanmadı dışarıdan. Sanki size iş teklif edildi, siz orayı bıraktınız, buraya geçtiniz
hayır,
gibi.
Hayır. Ben 50 yaşıma geldiğimde
iş aradınız.
Şöyle söyleyeyim size, işten ayrılabilmem benim bir yıllık bir altyapı ve hazırlık süreciydi. bana işten ayrılma kararı verdikten sonra, ben çünkü 19 yıldır avcumun içi gibi bildiğim, hala birçok dostumun o çatı altında olduğu Sabancı Holding'den ayrıldım.
Doğru.
Sabancı Holding benim geldiğim coğrafyada bir ütopyadır. Mersinli tabii olup Tarsus Amerikan'ı bitirip Sabancı Holding'de çalışmak çok büyük bir keyiftir, crescendo'dur. Ve ben o crescendo'yu yaşadım. Allah bana o imkanı verenlerden razı olsun ki burada da rahmetle analım. Bana Sabancı Holding kapısını açan Tufan Darbaz Bey'dir. Kendisi geçen hafta Hakk'ın rahmetine kavuştu. Gani gani rahmet olsun, mekanı cennet olsun. Ve tüm Sabancı ailesi fertleri, beraber çalıştığım arkadaşlarım bana kapılarını açmışlardır. Bana iş vermişlerdir, yol göstermişlerdir. Yol göstermeme aracılık yapmışlardır. O yüzden böyle bir yapıdan ayrılmak kolay değildi. Ama 50 yaşında ben şu kararı verdim. Ya oradan emekli olacaktım ya da farklı bir yere gidip kendimi farklı bir alanda kanıtlayıp öyle emekli
ama
olacaktım.
Ama yine bir Sabancı ile çalışıyorsunuz. Tam da yeri gelmişken Ali Bey'i de sorayım isterseniz.
Kaderden kaçılmıyor efendim.
Kaderden kaçılmıyor. Sabancı Holding'den ya da onun şirketlerinden ayrılıp soyadı Sabancı olan, bir başka yatırımın başında olan Sabancı ailesiyle çalışıyorsunuz.
O da bir şans ve tesadüf. Ben Ağustos 1997'de Sabancı Holding'de işe başladım. Planlama İş Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı olarak. Bir ay sonra aynı patrona, yani Tufan Bey'e bağlı olaraktan Ali Sabancı Bey proje daire başkanı olarak başladı. Yan yanaydı odalarımız.
Yani birbirinizi çok eskiden beri tanıyorsunuz.
5,5 yıl beraber çalıştık Ali Bey'le.
O da çok dominant bir kişilik. Siz de kuralları, iş hedefleri ve kendini ortaya koyan bir yöneticisiniz. Nasıl, anlaşıyor musunuz?
Çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü Ali Bey net, ben netim. İki tarafta net olduktan sonra anlaşmamak mümkün değil. Karanlıktan korkar insanlar, bilinmezden korkar insanlar. Eğer her şey açık ve şeffafsa korkacak hiçbir şey yoktur. Anlaşmamak mümkün değil.
İşi nasıl paylaştınız?
Vallahi operasyon bende, günlük operasyon bende, temsil bende, strateji ve destek, support Ali Bey'de. Ağırlıklı olarak böyle çalışıyoruz.
Böyle gidiyor. Yan yana odalarınız gene.
Gene yan yana odalarımız.
Evet, yan yana odalarınız. Joy FM. Sevgili Joy FM dinleyenleri, Joy Break'te konuğumuz Pegasus CEO'su sevgili Mehmet Nane. Sohbetimize devam ediyoruz. Hadi gelin zor sorulara geçeyim. 30 yıl mı oldu başlayalı? 97
kabaca
mi? Kabaca. Geçti galiba.
88.
88. 88'de bugünkü halinizle, Mehmet Nane olarak kendinizle bir yol ayrımında karşılaşsanız, o genç Mehmet Nane ile, ona bugünkü birikiminizle neler söylerdiniz? Bugün oraya baktığınızda, o günkü Mehmet Nane'ye baktığınızda ya da o günden bugüne baktığınızda kendinizle ilgili nelerin iyi ki ya da keşkeler olduğunu ifade ederdiniz?
Şöyle, bazı hataları yapmamasını söylerdim.
Mesela sorsam?
Hemen, söyleyeceğim zaten. Hiç sormasına gerek yok. Çünkü açık, hatalarını bilip bundan ders almayan hata yapmaya devam eder
yani
diye bir anlayışım var.
Derslerden öğrendim diyorsunuz, öyle mi?
Zaten öğrenmezsek...
Hatalardan öğrendim, derslerden öğrendim değil tabii.
Belli şeyleri yapamazdım.
Evet.
Bunlardan bir tanesi, fiziksel olarak yaşadığı olayları bedenine yansıtmaması gerektiğini söylerdim. Yoksa iş hayatı olaraktan ne yapıyorsa yapmasını söylerdim.
Şu güne kadar yaptıklarını
hiç
yapmaya devam et.
Zinhar, evet, bugüne kadar yaptığım hiçbir şeyden gram pişmanlık duymadım. Gram da tereddüt etmedim. Doğru bir yörüngede devam ettiğini söylerdim. Ama bir, yaşadığı stresleri bedenine ve ailesine yansıtmamasını
mümkün
söylerdim.
Mü? Ben genç, yani gençsiniz ve...
Şimdi bunu yapmaya çalışıyorum. Yani mümkün olduğu kadar...
Ama yaş 50'ye gelince diyorsunuz yani.
Ama bugünden de geriye gidiyoruz. O da
evet.
Biz esasında bir ütopyayı konuşuyoruz.
Konuşuyoruz.
Yani çünkü su
yolunu buluyor.
Yolunu bulur. Su gediğinde akar. O yüzden bazı şeyler olacaksa, siz gerekli tedbirleri aldıkça bunun olmamasını engellemek mümkün değil. O yüzden de bazı şeyleri burada, tabii tefekkür de devreye giriyor, inanç da devreye giriyor. İnanç, tefekkür ve inanmak ekseninde daha kabullenmek gerekiyor. Ya bazı şeylerden, ki bu şeylerin anasına biz kader diyoruz, doğduğumuz günden alnımızda yazılı, inancımıza göre. Bu kaçınılmaz. Bunu yaşarken kendinizi yıpratabilirsiniz, çevrenizi yıpratabilirsiniz. Mesela benim hiç yapmayacağım şeylerden biri, ben işte iki çocuğum var diyordum. Kızımın ilk 5 senesini çok hatırlamıyorum. Nasıl büyüdü, ne yaptı, ne etti. Mesela bu hatayı oğlumda yapmamaya çalıştım. Ama kızımda bu bir eksikliktir ve bu geri gelmez. Yani ne yaparsanız yapın yaşandı bitti. Ne siz o yıllara geri dönebilirsiniz ne o yıllara geri dönebilirsiniz.
Size siz hayıflanıyorsunuz da o da size bunu hatırlatıyor mu baba benim?
Yok ilk... asla. Çünkü ben daha sonra bu arayı kapatacak birçok şey yaptım. Ama o ilk 5 yıl benim kendi içimde ve bunu hazmetmem lazım benim. Aşmam lazım. Açtım gerçi ama bu bir hatadır. Bu bir benim hayatımdaki en büyük hatalardan biridir.
Bu keşkelerden bir tanesi.
Keşkelerden başka bir hata söyleyeyim. Mesela ben Tarsus Amerikan'ı bitirdiğim ilk sene üniversiteyi kazanamadım. Neden? 24 tercih yapılıyordu. Ben 6 tercih yaptım. Yanılmıyorsam 3 tane tıp yazmıştım. Çapa, Cerrahpaşa, Marmara. Ondan sonra 3 tane de Boğaziçi Üniversitesi yazmıştım. Son tercihim Boğaziçi İşletme'ydi. Neden? O zaman bugünkü gibi rehberlik bölümleri yoktu okulların. Çünkü bir önceki seneye bakmıştım. Kontenjan açığı olduğu için düşük puan alanlar daha üst bir puanlı yere girmişti. Ben de şunu düşündüm. Aldığım puan Boğaziçi'ne girmezse, yetmezse girmeme dönerim. Kontenjan açığından faydalanırım. Biz tercihleri o zaman üniversite imtihanı esnasında yapıyorduk ve veriyorduk. Tercihleri yaptık, verdik, imtihana girdim. O döneme göre 467 puan, yani İstanbul İşletme'ye girebilecek bir puandı, aldım. Boğaziçi'ne giremedim. Ve YÖK kontenjanı kaldırdı. Ne yaparsınız?
Yapacak bir şey yok.
Hayat derslerinden bir tanesidir. Bir sene 18 yaşında bir gencin, başarılı olan bir gencin, herkesin beklentisi olan bir gencin Mersin'de kalması, bütün arkadaşları üniversitede okurken ve dükkanı yönetmesi, boş zamanlarında ders çalışması benim belki hayatımı şekillendiren, hamurumu karan önemli olaylardan bir tanesidir.
İlkleri de var bunun galiba.
Ya mutlaka, evet. Mutlaka ama bunlar hep bir tecrübe.
Doğru.
Mesela farklı boyutlarda farklı tecrübelerim de oldu. İsterseniz oraya geleyim. Mesela iki karar aşamasında kaldığımda nasıl karar veririm, ne yaparım? Bir çapraza geldim. Hı hı. Burada zaman içinde pekiştirdiğim ama içgüdüsel olarak hep bu yönde karar verdiğim bir benim hukuk, adalet ve hakkaniyet olayım vardır. Benim için asıl olan yaptığım işin adil olmasıdır. Çünkü yaptığınızın adilliği hukuku getirir. Adaletin tecellisi de hakkaniyetle olur. Adalet bir soyut kavramdır. Adaletin yansıması hakkaniyet esasıyla gerçekleşir. Eylem vücut bulur. Örnek vereceğim. Gerçek bir olay bu. Eskiden bizim zamanımızda nüfus cüzdanı defter şeklindeydi. Birinin çocuğu oluyor ve gidiyor İbrahim. Eskiden mürekkepli kalemle yazılırdı ve el yazısıyla yazılırdı. Noktalama sonra yapılırdı. Çocuğun yazıyor İbrahim. Müdürü çağırıyor memur arkadaşı. Memur arkadaş gidiyor müdürünün yanına, sonra işini hallediyor, geliyor, bakıyor yazılmış, kapatıyor, veriyor beyefendiye defteri. Eve gidiyor, hanım diyor, kayınpederin ismini koyduk, çocuğumuz da yaşayacak, adı kayınpederin diyor. Hanım alıyor, bey diyor, burada İbrahim yazıyor, hani İbrahim olacaktı? Ya diyor, müdür çağırdı, unuttu noktaları koymayı. Gidiyor tekrar, nüfus müdüründeki arkadaşa diyor ki, arkadaş ben İbrahim demiştim. Ama İbrahim yazmışsın. Bunu İbrahim yapar mısın? Hukuk ne diyor bize orada? Hukuk diyor ki isim değişiklikleri mahkeme kararıyla olabilir. Bu sizce adil mi? Ve hakkaniyet esasları çerçevesinde
bence
mi?
Bence değil.
O yüzden hukuk, adalet ve hakkaniyetin eşit çalışması insanların her türlü maddi manevi refahı için çok önemlidir. Eğer hukuk var, adalet yoksa hakkaniyet vücut bulmaz.
Doğru.
Adalet var, hukuk yoksa hakkaniyet gene vücut bulmaz. Bu üçünün bir denge içinde çalışması lazım. Nitekim şimdi mahkeme kararı olmadan bu tür değişiklikler yapılabiliyor. Ama aradan yıllar geçti.
Benim de böyle bir hikayem vardı. Onun için çok dikkatli dinledim. Adım Günseli. Ben de nüfus cüzdanıma bakarken yaş kemale erdiğinde baktım ki Günsel yazıyor. Şey dedim, baba Günsel yazıyor, eksik olmuş. O hemen kalemi aldı ve İ harfini koyuverdi oraya. Sonra mahkemelerle uğraştım ben tekrar Günsel ismini alabilmek için. Bu söylediğiniz şeye katılıyorum. İbrahim değil ama ben de Günsel olarak devam edebilirdim hayatımın bir bölümünde. Joy FM. Sevgili dinleyicilerimiz, Pegasus CEO'su sevgili Mehmet Dane ile sohbetimize devam ediyoruz. Pegasus deyince herkesin beklediği bir soru var gibi geliyor bana. Biraz da Pegasus'u soracağım size. İşte gecikmeler, ertelemeler, geç kalmalar, inmeler, iptaller diye bakınca Pegasus'un adı çok geçiyor. Ne oluyor Allah aşkına orada? Yani bu soruyu sormasam herhalde bana gönül koyardı diye düşünüyorum dinleyenlerimiz.
Yok, çok doğru bir soru. Şöyle söyleyeyim, ben geldiğimde bana da bu soru tüm arkadaşlarımdan, çevremden geldi. Bir araştırma yaptırdım. Rötarların ve gecikmelerin %97 sebebi bizden kaynaklı değil. %3 sebebi bizden kaynaklı.
Ama hiç öyle bilmiyoruz biz.
Şimdi bunu zaten anlatabilmek için biz geçen sene dijitalde yayınladığımız 3 tane rötar nedir diye kampanya yaptık ve rötarı anlatmaya çalıştık. Şöyle söyleyeyim, biz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda faaliyette bulunuyoruz ve Sabiha Gökçen Havalimanı açılırken yapılan master planda 25 milyon yolcuya 2020 yılında ulaşacağı öngörülmüş ve altyapısı, ikinci pist, buna uygun terminaller buna göre planlanmış.
Bu 20 milyonluk aylık mı, yıllık mı?
Yıllık.
Yıllık.
25 milyon.
Evet.
Bu 2020 yılında 25 milyon. 2015 yılında biz 25 milyon yolcuya ulaşmışız.
Onun için sordum.
Ne oluyor bu zaman? Sabah saatleri ve akşam saatlerinde bir yoğunlaşma oluyor. Şimdi rötara şöyle bakmak lazım. Rötarın ne kadarı sizin kendi kontrol edebileceğiniz olaylardan kaynaklı, ne kadar dış etkenlerden. Bunun da en güzel turnusolu kapı kapatmadır. Biz eğer zamanında kapı kapatıyorsak, demektir ki biz havalimanındaki yoğunluktan ya da ineceğimiz havalimanındaki yoğunluktan dolayı beklemeye tabi tutuluyoruz. Veya taksi süresi uzuyor. Şöyle söyleyeyim, aynı saatte 8 tane uçak varsa kalkacak, saat 8 uçağı diyelim, bu uçakların arası, bir uçağın iniş kalkışı 1,5 dakika. Genelde de bir uçak iner, bir uçak kalkar. Genel prensibiyle hareket edersek bir uçağın inip bir uçağın kalkması 3 dakika. Eğer siz 8. sıradaysanız
24 dakika beklediniz.
Kabaca 20 dakika bekliyorsunuz. Ama kapı zamanında kapandı. Şirket bunu zamanında yaptı. Ama maalesef havalimanının yoğunluğundan dolayı ne oldu?
Evet.
Zamanında
fatura size kesildi.
Fatura bize kesildi.
Niye Pegasus'a çok kesiliyor bu fatura?
Şundan dolayı, biz yüzde olarak baktığımızda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yurt içi olarak %65 yolcusunu taşıyoruz.
Yüksek.
Yani her 3 yolcunun 2 tanesini biz taşıyoruz. Bu nedenle de yoğunluktan dolayı bizde uçan çok olduğu için sayı da çok oluyor. En son Ekim ayında Devlet Hava Meydanları'nın açıkladığı rakama göre Türkiye'de en yoğun iç hat uçuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. Atatürk'ten daha fazla.
Bir miktar da oraya motive ediliyor insanlar. Yani Sabiha Gökçen'den uçun da deniyor.
Şöyle, burada Pegasus'un da etkisi var. Çünkü Pegasus iş modeli olarak Türkiye'de tek. Biz düşük maliyetli ucuz havayolu, yani low cost carrier tabir ettiğimiz, LCC diye tabir ediliyor. Bir de legacy carrier'lar var. Bizde sadece uçtuğunuz koltuğun ve o sivil havacılığın, ki biz Türk sivil havacılığına tabiiz, Türk sivil havacılığının bize tanıdığı bagaj hakkını, parasını ödüyoruz. Eğer giderken yolda koltuk seçmiyorsak, yemek yemiyorsak, ekstra bagajımız yoksa bunların parasını ödemiyoruz. O yüzden de bizim bir sloganımız var. Havacılığı biz başlatmadık ama biz değiştirdik diye. Ve gene bir tarihi hızlı hatırlatmakta fayda var. 2003 yılında hükümetimizin aldığı çok kritik iki tane karar var. Pegasus'un yükselmesi ve uçmanın lüksten bir halk enstrümanı olması bu sayede oluyor. Bu ikisi örtüşüyor. Bir, kişi başı vergiler azaltıldı. İki, yakıttan alınan vergiler azaltıldı. Yurt dışına vergi alınmamaya başlandı. Bu ne oldu? uçmanın maliyetini aşağıya çekti. Şimdi Türkiye çok büyük bir coğrafya. Size bir örnek vereyim. İstanbul'dan kalktı bir uçak. Doğuya 2 saat gitti. Erzurum, Kars, Van bölgesine ulaştınız. Batıya gittiniz. Avusturya, Macaristan, İtalya'nın kuzeyi buraya ulaştınız. Bütün Balkanları geçtiniz gittiniz. Böyle büyük bir coğrafyada insanların uçarak gitmesi 24-26 saatlik ya da daha otobüs daha uzun süreli trenle gitmesiyle karşılaştırdığımızda ve fiyatlar da önceden almanız kaydı şartıyla çok uygunsa uçmayı patlattı. Ama anasında iki tane karar var. Yakıttan vergi alınmaması ve yolcu başına alınan verginin çok aşağılara indirilmesi. Bu sayede hava yollarımız çok ciddi büyüdü. Pegasus da büyüdü, Türkiye'deki tüm hava yolları da büyüdü. Havacılık büyüdü ve Türkiye'de uçan sayısı arttı.
Evet, bence bu işe yaradı. Herkes, yani isteyen herkes uçakla seyahat etmeye tabii başladı. Ya teşekkür ediyorum samimi cevaplarınız için, paylaşımlarınız için ve bugün birikimlerinizi Joy FM dinleyenleriyle paylaştığınız için. Görüşmek üzere diyeyim ben.
İnşallah, ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz ve fikirlerimi dinlemeye değer bulduğunuz için.
Olur mu? Her zaman siz başarılarınıza devam, biz de konuşmaya devam diyoruz.
İnşallah.
Evet, bugün konuğumuz Pegasus CEO'su sevgili Mehmet Nane'ydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
İyi günler.